Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Altın Nisan Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 30. Bir aranın ardından, bir bayram tatili arasının ardından bugün yeniden sizlerle beraberiz Kripto Odası'nda sevgili dinleyiciler. Şimdi hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım. Hep olduğu gibi İsrail İran'a acı verici bir karşılık vermeyi kararlaştırmış. Gelen son bilgi bu şekilde, biraz sonra detaylarına yer veririz. Bayram tatilindeki kazalarda, yani toplam 8 gün içerisinde gelen bilgilere göre, verilere göre 66 kişi hayatını kaybetti, 8352 kişi de yaralandı maalesef. Kabine bugün toplanıyor. Bakalım kabine toplantısında neler var? Önümüzdeki dakikalarda bunlara da yer vereceğiz. Yargıtay'da bir başkanlık seçimi süreci vardı hatırlarsanız. Seçimden sonra devam eder demiştik. Yani yerel seçimden sonra devam eder, olabilir, artık çözülebilir demiştik. Olmadı. Yargıtay'da başkanlık seçiminin 16. turunda da sonuç çıkmadı. CHP'den Hatay için tam kanunsuzluk başvurusu var. Sebebi ne? CHP'nin gerekçesi ne? Bunlara yer vereceğiz. Yine HDP'den gelen bir açıklama var. Gerekirse Şırnak, Bitlis ve Kars'ta seçimler yenilenmelidir diyor HDP. Yine CHP'nin bir açıklaması var. Bir ıstakoz tartışması başladı biliyorsunuz. O devam ediyor. İlk genel seçim ıstakoz sofralarınızın sonu olacak diyor CHP. MHP'de başkanlık divanında 4 değişiklik var sevgili dinleyiciler. MHP'de A takımı belli oldu. Böyle verebiliriz bu haberi. Aynı zamanda İYİ Parti'nin genel başkan adayı Müsavat Dervişoğlu'ndan gelen bir açıklama var ki İYİ Parti'de genel başkan adayı Müsavat Dervişoğlu. Şırnak'ta kontrolden çıkan bir araç dereye uçtu. Maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. DİSK'in bir araştırması var. DİSK'e göre geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona yaklaşmış görünüyor. Önümüzdeki dakikalarda bu haberlere yer vereceğiz. Ve yine Antalya'daki teleferik faciası diyebiliriz. İşte bu teleferik tesisi girişlere kapatılmış. 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınının kaynak makinesinden çıktığı itfaiyenin raporuyla beraber ortaya çıktı. Tanju Özcan'dan yabancı üniversite öğrencileri için bir zam kararı var. Ulaşımla ilgili Bolu'da bir zam kararı var. Yurt genelinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. Bugün bazı şehirlerde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkacak. Fenerbahçe ikinci kez üst üste kadınlar Euroleague şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz biz de Fenerbahçe'yi. Aynı zamanda futbolda da biliyorsunuz karşılaşmalar devam ediyor. 32. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray 3 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Kısaca başlıklarımız böyle. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. Şu anda dolar 32 lira 43 kuruş, euro 34 lira 47 kuruş, altının gramı 2489 lira, çeyrek altında 4180 lira olarak görünüyor. Ama mesela şu dakika itibariyle bir bankaya baktığımızda dolar 33 lira 18 kuruş, euro 35 lira 24 kuruş, altının gramı 2562 lira. Dolayısıyla çeyrek altın da şu anda 4500 lira civarındadır. Öyle tahmin ediyorum serbest piyasada. Evet, hemen gündemdeki başlıkları detaylandıracağız. Bayramda otoyolları 11.2 milyon araç kullanmış. Yani aşağı yukarı 11.5 milyon araç kullanmış. Bu bayram tatili uzundu biliyorsunuz. Okulların ara tatiline de denk geldi. Dün itibariyle okullar yeniden açıldı, başladı. Ve işte otoyollarda toplamda 11 milyon 236 bin araç geçmiş, kullanım yapmış. Bunu Bakan Uraloğlu açıklamış, Abdülkadir Uraloğlu açıklamış. Şimdi bu, evet böyle, ama 66 kişi, yani toplamda 8 güne dair gelen veri bu. 66 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 8352 kişi de yaralandı. Maalesef böyle bir acı bilanço çıktı karşımıza. Toplamda 4998 trafik kazası meydana gelmiş. Yani umarız bunlar daha da azalır. Yani bunlar tabii ki yapılan veya yapılacak olan yollar, yollardaki düzenlemeler, işaretlemeler, bunlarla beraber daha da azalacaktır diye umut ediyorum. Aynı zamanda tabii ki sadece bu kadar değil, sürücülerin de kurallara uyarak araçlarını kullanması gerekiyor. Sürücüler araçlarını kurallara uyarak kullanacaklar. Aynı zamanda yollar da bu kullanımlara uygun olacak. İşaretlemeler de doğru yapılmış olacak. İşte ancak o zaman, yani bundan sonrası için kaza diyebiliriz. Yani siz her türlü tedbiri, önlemi alırsınız ama ortada o an için hiç beklenmedik bir şey olur. Tamam, buna kaza deriz, ama diğerleri biraz göz göre göre geliyor maalesef. Bakın 66 kişi hayatını kaybetti, yazık değil mi? Programın başında söyledik, Yargıtay'da kriz sürüyor. Yani Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doluyor. Onun yerine yeni bir başkan gelmesi gerekiyor ki Mehmet Akarca da aynı zamanda adaylardan birisi. Ancak uzunca bir süredir devam ediyor. Seçimin şimdi 16. turuna gelindi. 16. turda da bir sonuç çıkmadı. Bugün devam edilecekmiş yine seçimi. Mehmet Akarca 109 oy almış. Ömer Kerkes 88 oy almış görünen o. Muhsin Şentürk 105 oy almış mesela. İşte toplamda 318 kişi katılmış. Aslında 175 oyun çıkması gerekiyor buradan. O nedenle şu anda seçim devam ediyor, bu oya ulaşamadığı için adaylar. Devam edelim. Şimdi yapılmış olan yerel seçimlerin ardından ilk kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Bu ilk kabine toplantısı tabii ki tahmin ederiz ki İsrail ile İran arasındaki bu gerginlik, gerilim konuşulacak, masada yer alacak. Bunun ardından Türkiye'den gelecek olan bir açıklama olacaktır diye tahmin ediyoruz. Kabine toplantısında yerel seçim değerlendirmesi yapılır deniyor. Bilmiyorum yapılır mı yapılmaz mı? Yani kabinenin gündeminde yerel seçim, yerel seçimi biz nasıl kaybettik, neden böyle oldu gibi bir toplantı olur mu bilmiyorum. Yani AK Parti içerisinde böyle bir toplantı olabilir, böyle bir görüşme olabilir ki yapılıyordur elbet detaylarıyla bu çalışmalar. Ama kabinenin gündemi midir yerel seçim? Bilemiyorum. Ama enflasyonla mücadele, evet, kabinenin gündemidir. Yine bu başlıklar arasında yer alacağı söyleniyor enflasyonla mücadelenin. Yani evet, yerel seçim bitti. Halk burada mesajını çok net bir şekilde verdi ama enflasyon ve hayat pahalılığı bitmedi hayatımızda. Bununla ilgili çalışma yapacak olanlarsa yerel seçimlerde seçilenler değil. Bununla ilgili çalışmayı yapacak olan hükümet, yine iktidar. İktidar partisi yapacak bu çalışmaları. Yani yerel seçimlerde vatandaş mesajını verdi. Evet, çok net bir şekilde. Hem de çok net bir şekilde. Yani CHP uzun süredir böyle ilk parti çıkmazken CHP birinci parti çıktı. Almış olduğu oy oranıyla beraber. Hele ki aldığı şehirler, ilçeler vesaire, bunları da kattığımız zaman. Dolayısıyla mesaj buradan etti. Şimdi biz buradan başka bir başlığa geçelim hemen. Çünkü kabinenin gündeminde de yer alacak. Peki İran'la İsrail arasında neler oluyor? Biliyorsunuz İran bir saldırı düzenledi. Yani bu saldırı böyle işte planlı mıydı? Yani planlı mıydı derken işte yani dostlar alışverişte görsün saldırısı mıydı acaba gibi düşünüldü ama öyle ya da böyle, yani ne olacağını kimse bilemez. İran bir karşılık verdi aslında kendince İsrail'e. Daha önce İranlı bir komutanın vurulmasının üzerine bir karşılık vereceğini söylemişti zaten. Nitekim böyle bir karşılığı verdi. Verdi de, yani İsrail bu karşılıkla beraber büyük bir zarar gördü mü? Demir kubbe devreye girdi vesaire falan, böyle büyük bir zarar görmedi İsrail. Ama İran, ben yine devam ederim mesajını da verdi bir yandan. Şimdi İsrail diyor ki biz bir misilleme yapacağız ve acı verici bir misilleme yapacağız diyor İsrail. Biliyorsunuz bunları defalarca konuştuk. Yani bu bölgede işte bakıyoruz zaman zaman işte Filistin'den veya Filistin demeyelim de Hamas kanadından özellikle İsrail'e zaman zaman işte çeşitli kendi güçlerince füzeler vesaire falan atılıyor. İsrail bunları ya işte havada da yok ediyor ya da işte bir yerlerde patlıyor vesaire falan. Ardından İsrail böyle bir orantılı değil orantısız bir şekilde 1-100 cevap verecek şekilde bir saldırı düzenliyor. Şimdi benzerini yani diyor ki acı verici bir şekilde bir misilleme yapacağız diyor. Yani İsrail'in bu saldırısı dünyada çok ses getirecek bir misilleme olur mu? Olursa bu bölge iyice karışır mı? Yani buradan ayrıca büyük bir savaş çıkar mı? Şimdi bir yandan bunlar konuşuluyor ve bunlar merak ediliyor. Ama İran diyor ki biz alarma geçtik. İran'da şu anda 3. derece alarm var. İran diyor ki biz İsrail'in muhtemel saldırısına karşı şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Ve eğer İsrail bize bir saldırı düzenleyecek olursa biz daha güçlü karşılık veririz diyor. İran'dan böyle bir açıklama geliyor. Ya bu açıklamalar elbet yapılacaktır. Yani yani tabii ki İsrail mesela işte bize bir saldırı yapıldı biz de bir şey yapmayacağız demez. Veya İran işte İsrail bize saldırsın ne yapalım cevap verirse versin biz de boş dururuz demez. Elbet bu açıklamaları devletler yapacaklar. Yapıyorlar da nitekim. Ama buradan daha büyük bir savaş çıkar mı? Yani çünkü kimse bir şey bilemez. Evet şu an için sanki daha büyük bir şey çıkacak gibi görünmüyor. Doğru. Ama İsrail nasıl bir karşılık verecek mesela? Bilmiyoruz. İsrail'in vereceği karşılığa İran'ın tepkisi ne olacak? Bunların hepsi masada şu anda açıkçası bilinmiyor. Devam ediyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarla bir yandan sevgili dinleyiciler. Seçim dedik. Seçimin ardından itirazlar vardı. Ki CHP'nin şu anda Hatay için bir tam kanunsuzluk başvurusu var. Özgür Özel'in açıklamaları var sevgili dinleyiciler. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. Herhalde YSK'ya yapılan tam kanunsuzluk başvurularının en kapsamlısı buydu. Herhalde vicdanı dinleyen hakimler de seçimlerin tekrarlanması kararını verecektir dedi. Peki CHP neden böyle bir başvuruda bulunuyor? Bunu da açıklıyor Özgür Özel. Öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlileri ve zabıtaların sandık kurulu başkanı olarak ve memur üye olarak görevlendirildikleri açıktır. Ve bu bir tam kanunsuzluk sebebidir diyor. Yani bu emniyet görevlileri zabıtalar sandık kurulu başkanı olarak ve memur üye olarak görevlendirilemezler. Yani bu kanuna aykırı bir durum. Ama bu ispatlı bir durum diyor. Bu nedenle bir defa tam kanunsuzluk var diyor. 3389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır. Ve bununla ilgili kanıtların çuvalların içinde YSK'nın adalet terasisine konulmak üzere beklediğini söylüyor. Yani bu itirazımızı değerlendirin diyor. Biz 3389 ölü seçmenin oy kullandırıldığına ispat edeceğiz diyor. Bunu ortaya koyacağız diyor. CHP'nin şu anki iddiası bu. Yani CHP'nin bu tam kanunsuzluk başvurusunun sebebi bu aslında. Şimdi önemli bir sebep değil mi? Evet önemli bir sebep. Hatta yurt dışında olan 300 kişinin de oy kullandırıldığı bilgisi var. Daha doğrusu iddiası var veya öyle söyleyelim. Dolayısıyla bunların incelenmesi gerekmiyor mu? Elbet incelenmesi gerekir ama buna kararı verecek olan kim? Yüksek Seçim Kurulu buna karar verecek. Yüksek Seçim Kurulu derse ki evet inceliyoruz. Ha baktık iddialar doğrudur. İşte memur olarak sandık kurulu başkanı olarak atanmışlar. Emniyet görevlileri, zabıta vesaire falan. Evet burada kanuna aykırı bir durum oluşmuştur. Hatta ve hatta işte 3000'in üzerinde ölü seçmene oy kullandırılmıştır. Doğru biz bunları gördük derse o zaman Hatay'da seçimin tekrarlanması gerekir. Olacak mı olmayacak mı? Göreceğiz Yüksek Seçim Kurulu karar verecek buna. Bu arada sadece burada değil DEM Parti'den Sezai Temelli'den gelen bir açıklama da oldu aynı zamanda. O da diyor ki bazı şehirlerde gerekirse seçimler yenilenmeli. Şırnak, Bitlis ve Kars'ta diyor seçimler yenilenmeli diyor. Ki doğudaki bu illerde güvenlik güçlerine mensup personelin seçmen kaydedildiğini söylüyor. Onlara oy kullandırıldığı iddiası vardı biliyorsunuz. Daha seçim günü DEM Parti'den böyle itirazlar gelmişti. Şimdi bir başka tartışma konumuz var sevgili dinleyiciler. İstakoz konusu. Yani nereden çıktığını herhalde takip edenler biliyordur öyle tahmin ediyorum. Ama şu anda AK Parti içerisinde bu konu konuşuluyor sıklıkla. AK Parti'de Şebnem Bursalı'nın ıstakoz ve Hüseyin Filiz'in Maldivler paylaşımına tepkiler vardı ki bir yandan bunlar devam ediyor. AK Parti'den Orhan Miroğlu mesela iki isme yönelik bir açıklama yapıyor. Sizin çıktığınız tatilde faturayı ödeyecek zenginlikte olmanız değildir mesele. Milletin vekili olmanıza durumun yakıştırılamamasıdır diyor. Zaten evet, mesele aslına bakarsanız bu. Yani tabii ki siz yani bu isimlerden bahsediyorum. Maldivlere tatile de gidebilirsiniz. Ne bileyim, ıstakoz da yiyebilirsiniz. Böyle bir imkanınız da vardır. Yani veya daha farklı bir şey de yiyebilirsiniz. Bilmiyorum yani. Çok da mühim değil. Ama buradaki mesele evet aslında Orhan Miroğlu'nun, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun da söylemiş olduğu gibi milletin vekili olmanıza durumun yakıştırılamamasıdır. Yani bu. Mesele bu. Yoksa siz istediğinizi yaparsınız. Herkes özgür iradesiyle, kendi kazandığı kazancıyla, parasıyla bir yerlere gider, gezer, eğlenir, dolaşır, yer, içer, neyse bilmiyorum. Bunları yapabilir. Ama şimdi özellikle de AK Parti gibi iktidara gelirken milletin işte durumundan, zorda oluşundan, ekonomik şartların zorluğundan tamamen şikayet ederek bunları düzelteceğiz iddiasıyla iktidara gelip ve bunlarla ilgili seneler içerisinde çalışmalar yaptığını söyleyen bir parti ve o partinin üyeleri bunu yaptığı zaman tabii ki doğal olarak dikkat çekiyor. Yani işte böyle bir söz vardı, şimdi tam hatırlayamadım ama yani evin camdan yapılmışsa karşıdakinin cam evine de o zaman taş atmayacaksın. O zaman aynı durumda kalırsın. İşte benzer şey burada yaşanmış olan bir şey. Şimdi bunun üzerinden bir tartışma var. Ha, bu tartışma ne kadar tutar, ne kadar devam eder onu bilmiyorum siyaseten. Belki bundan sonra gelecek olan seçimlerin bir malzemesi olur mu, o vakte kadar unutulur mu bilmiyorum. Ama en azından CHP'den, CHP sözcüsünün açıklaması var. Deniz Yücel'in bir açıklaması var. İlk genel seçim ıstakoz sofralarınızın sonu olacak diyor. Böyle bir açıklama yapıyor mesela. Veya DEM Parti'den Sezai Temelli. Halktan kopmuşlar, bir de halkı soymuşlar. Bu ufak bir fotoğraf. O büyük panoya baksanız bu ıstakozun lafı bile edilmez diyor. Yani tabii yani dediğim gibi bu burada bir sembol, simge gibi oldu ama bunun ötesine bakmak lazım, bakılacaksa zaten. Varsa bir şey eğer. Ama dediğim gibi burada önemli olan konu şu. Kendileri giderler, istedikleri harcamayı yaparlar. Vardır böyle bir gelirleri, bütçeleri, bugüne kadar biriktirdikleri, ne bileyim akrabalarından kalanlar vesaire falan, insanlar böyle bir hayat yaşayabilir. Ama bir iddiayla bir partinin başına veya işte bir üyeliğine veya milletvekiline geliyorsanız o zaman attığınız her adıma herhalde daha sonrası dikkat etmek gerekecek ki AK Parti içerisinden de gelen böyle tepkiler vardı zaten. MHP'de başkanlık divanında 4 değişiklik oldu sevgili dinleyiciler. Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiş. 4 yeni isim burada görev almış. Şimdi tabii şunu söyleyelim. Yani daha önceden tanıdığımız isimler de yine var. 15 kişilik bu başkanlık divanı içerisinde. MHP de muhtemelen seçime ilişkin bir değerlendirme yapıyordur kendi kendine, öyle değil mi? Yani herhalde MHP, AK Parti, İYİ Parti, bu partiler herhalde şapkalarını önlerine alıp şu anda bir düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum. Şimdi MHP'den bahsetmişken bu arada MHP'de Saffet Sancaklı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. TRT'nin bir haberi vardı. Yani Saffet Sancaklı tekrar Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü dendi. Biliyorsunuz uzaklaştırılmıştı kendisi. Bu dönemde bize Kocaeli'de bir ilçe belediyesi verilmeli. 13 adayın 13'ü de AK Partili olursa ben Kocaeli'ne gelmeyeceğim demişti. Hatırlarsanız Devlet Bahçeli de futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor diyerek Saffet Sancaklı'nın sözlerini hedef almıştı. Sancaklı daha sonra istifa etmişti. Şimdi iddia o ki burada geri bir adım atıldı deniyor iddiaya göre. Bu arada az önce İyi Parti'den bahsettik biliyorsunuz. İyi Parti'de şimdi bir olağanüstü kurultay var. Olağanüstü kurultayda genel başkan adaylığını açıkladı Müsavat Dervişoğlu. Diğer siyasi partilerden kendileriyle ilgili gelen açıklamalar var. bir takım işte spekülasyonlara dönük açıklamalar var. Buna ilişkin de diyor ki başka siyasi aktörlerin, partilerin, İyi Parti'nin olağanüstü kurultayına müdahil olması siyasi ahlaka sığmamaktadır diyor mesela vermiş olduğu mesajda. Aynı zamanda bir basın mensubu kendisine soruyor, diyor ki Meral Akşener'in sizi desteklediğine yönelik iddialar var diyor. Müsahat Dervişoğlu da diyor ki İyi Parti'yi biz birlikte kurduk. İyi Parti'nin kuruluşunda en fazla emek Meral Akşener'indir. Genel başkanımızın gönlü benden yanaysa eğer bundan onur ve gurur duyarım cevabını veriyor. Yani tabii ki bir siyasi parti kurulmuş, onun genel başkanı eğer aday olmayacaksa Meral Akşener, yani net bir şekilde aday olmayacaksa gerçekten de o zaman birisine de destek oluyorsa o destek olunan kişi muhakkak böyle bir açıklama elbette yapacaktır. Ama tabii şunu bilemiyoruz, geçmiş tecrübelerden dolayı söylüyorum bunu ben. Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'na da Mansur Yavaş'a da büyük destek olmuştu. Hatta neredeyse onlarsız olmaz diye ayağa kalkmıştı falan. Sonra bir anda Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu hakkında söylemedik şey bırakmadı seçim öncesinde. Yani dolayısıyla geçmiş tecrübeye baktığımızda hani böyle bir destek olunur, olunduktan sonra farklı bir yönde açıklama gelir mi onu bilmiyoruz. Ama bir soru işareti doğuruyor kafalarda. Mansur Yavaş demişken Mansur Yavaş'ın ilk icraatim olacak diye duyurmuş olduğu bir proje vardı. Tatlar Atık Su Arıtma Projesi. Biliyorsunuz uzunca bir süredir bunu bir türlü gerçekleştiremiyordu. Çünkü belediye meclisinde Cumhur İttifakı üyelerince 10 aydır bu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde erteleniyordu. Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu projesi. Sonunda mecliste kabul edildi. Yani dolayısıyla Mansur Yavaş ben seçildiğinde ilk icraatım bu olacak demiş olduğu projeyi şu anda kabul ettirdi Ankara'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Bakın bu yani ne manaya geliyor? Eskiden hani şöyle diyorlardı ya, Ankara'da ve İstanbul'da durum hani yabancıların deyimiyle, Amerika'dakilerin deyimiyle topal ördek deniyordu ya. Yani işte başkan evet o partiden ama mecliste o partinin ağırlığı yok. Dolayısıyla istediği kararı alamıyor. Şimdi ne oldu? Halk dedi ki mecliste de sana verdim ben oyumu. Hadi bakalım al kararını, arkasında dur ve bunu uygula görelim dedi. Dolayısıyla Mansur Yavaş burada şimdi bunu uygulamaya başladı. Benzer şekilde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu da benzer projeleri uygulamaya başlıyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz bir video dolaşıyor ya böyle. Mesela AK Parti'nin bir teklifi var. Meclise geliyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bir oylama yapılıyor. Kabul edenler, reddedenler, AK Parti'nin teklifi reddedilmiştir deniyor. Yani daha önceden hatırladığımız... aşina olduğumuz şeyler aslında, yani CHP'nin veya işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teklifi oluyordu. Fakat AK Partili üyeler veya Cumhur İttifakı üyeleri MHP'de dahil olmak üzere reddediyordu sürekli. Sürekli reddediyordu. Şimdi AK Parti'nin bir teklifi oldu. Bu kez CHP tarafından reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Yani meclisler şu anda seçilmiş olan siyasi partilerin, belediye başkanlarının, siyasi partilerinin yoğunlukta olduğu meclisler olduğu için bundan sonra istedikleri kararları çok daha rahat alabilecekler. Birçok ilde, ilçede değişiklik oldu biliyorsunuz. CHP'li belediye başkanları görev başına geldi. Şimdi aslına bakarsanız bu yani CHP adına bakıldığında bir fırsat. Çünkü eğer bu süreci, bu dönemi ilçe ve il belediye başkanları iyi geçirecek olurlarsa, yani gerçekten vatandaşa bu hizmeti götürdüklerini gösterecek olurlarsa, hizmeti verirlerse, bu hizmeti götürdüklerini anlatırlarsa, bundan sonra genel seçim için de çok önemli olacak. CHP adına önemli olacak, muhalefet adına önemli olacak. Türkiye'de başka bir parti de seçilebiliyormuş demek ki. Böyle bir şey olabiliyormuş, bizim 20-21 yıldır görmediğimiz bir şeydi bu. Algısı tamamen perçinlenmiş olacak çünkü... şu son seçimde bu oldu. İşte CHP buradan birinci parti çıktı. Son seçimde CHP'li adaya karşı kaybeden Sındırgı'nın eski belediye başkanı Ekrem Yavaş. Sosyal medyadan tatilden dönenleri hedef alıyor. veya işte ne diyelim, hani insanlar aç, ekonomik durgunluk var vesaire falan söylemleri var ya, bunu hedef alıyor veya öyle söyleyelim. Ama bu böyle mi hedef alınır yani? Çekilin aç Türkler tatilden geliyor diye. Yani o kadar bir yoğunluk var ki hani açtınız siz. Hani mesaj bu. Yani bize de oyunuzu vermediniz. Ekonomik durgunluktan falan bahsettiniz. Hayat pahalılığından bahsediyorsunuz. Enflasyondan bahsediyorsunuz. Hani siz açtınız mesajını veriyor çok net bir şekilde. Çekilin aç Türkler tatilden geliyor. Bu vatandaşa hakaret değil mi? Hele ki burada mesela Türkler falan diyerek bir söylemi var. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına, Türklere hakaret değil mi bu? Çekilin aç Türkler tatilden geliyor. Yani demek ki belli ki bu almış olduğu yara büyük olmuş başkanın, eski belediye başkanının, ki buna ilişkin üzerinden günler geçmesine rağmen halen daha böyle sert bir tepki veriyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Meclis yeniden mesaiye başlıyor. Bu hafta salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek. İşte enerji alanında düzenlemeler de varmış. Bu kanun teklifleri de görüşülecek. Vakti geldikçe bunları da zaten sizlerle bir paylaşırız. DİSK'e göre geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon olmuş. Yani 10 milyon olmuş demeyelim de 9 milyon 634 bin. Artık 10 milyona yaklaşmış diyebiliriz. DİSK geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 811 bin arttığını söylüyor. Dolayısıyla toplamda 9 milyon 634 bine ulaştığını ifade ediyor. DİSK'ten gelen açıklama veri bu şekilde. Peki kirada taban uygulaması kalkarsa veya şu an kalkmış olsaydı kiralarda zam oranı ne olacaktı? Biliyorsunuz %25'lik taban zam uygulaması var. 2 Temmuz 2024'e kadar sürecek. Ondan sonra da devam etmeyecek bence. Yani bence 2 Temmuz'dan sonra o iş bitecek. Bundan sonra artık verilere göre net bir şekilde ortaya çıkacak. Peki eğer bu zam oranı, tavan oranı uygulanmış olmasaydı ne olacaktı? O zaman deniyor ki Temmuz ayı için aşağı yukarı %64 civarında olur kirada zam oranı, eğer bu tavan zam uygulaması devam etmezse. Ki devam edecekmiş gibi görünmüyor. Bakalım, tabii önümüzde daha uzunca bir süreç var. Bizim de bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kripto Odası'na. 16 Nisan Salı sabahında Kafa Radyo'da Kripto Odası devam ediyor. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye biz de devam ediyoruz. Program başında söylemiştik, Şırnak'ta kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Maalesef 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Şırnak'tan böyle bir acı haber geldi bu sabaha karşı, gece geç saatlerde. Allah rahmet eylesin, yakınlarını kaybedenlere sabır dileriz. Teleferik faciası çokça konuşuldu sevgili dinleyiciler. Şimdi Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi de hayatını kaybetti, hatırlayacak olursanız. CHP'li belediye başkanı Mesut Kocagöz de dahil olmak üzere 5 kişi tutuklandı bu facianın ardından. Tabii Kepez belediye başkanının ifadesi de ortaya çıkmış. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi diyor. Suçsuzum diye bir ifade veriyor CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ifadesinde. Ama gerçekten inanılmaz bir olay yaşandı. Yani inanılmaz diyorum ama Türkiye'de bu olayları yaşadığımız zaman çok da inanılmaz gelmiyor bize. Maalesef bir takım ihmaller zincirinin olduğu her seferinde ortaya çıkıyor. Bir takım şeyler ihmal ediliyor. Bakımları yapılmıyor. Yapılırken iyi yapılmamış oluyor. Liyakat biliyorsunuz her zaman olduğu gibi geri planda Türkiye'de. Şimdi Antalya'daki bu teleferik tesisine girişler de kapatılmış. Aynı zamanda son gelen bilgi bu şekilde. AFAD'dan gelen bir açıklama var. AFAD diyor ki bu teleferik kazasına kırık vida neden oldu diyor. İşte bu kırık vida neden kırıldı mesela? Neden acaba sağlam bir vida yoktu veya bu vidaların kontrolleri neden yapılmıyordu gibi sorular çıkıyor karşımıza. Teleferikteki kaza anını kaydeden anne kızın ifadesi var. Onların konuşmaları var, daha doğrusu röportajları, açıklamaları var. Bir daha ayağımı yerden kesen hiçbir şeye binmem diyor mesela Rabia Küçük. Anne böyle bir açıklama yapıyor. kabinin birden sarsılmaya başladığını ve çok korktuklarını ifade ediyorlar ki zaten biliyorsunuz düşenler oldu ki onlar arasında hayatını kaybeden bir vatandaşımız da oldu. CHP heyeti Kepez Belediye Başkanı'nı cezaevinde ziyaret etti ki CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bir açıklama yaptı. Ben hiçbir suçu olmadığını biliyorum. Tek suçu 30 yıl sonra %50 ile Kepez'i kazanmak, üzülmek yok diyor. Haklılar, namuslular, dürüstler çile çekse de zulme uğrasa da günün sonunda her zaman kazanan olur. Biz başkanımızın yanındayız diye bir açıklama yapmış. Şimdi tabii ki yani bir defa bu teleferik hangi dönem yapıldı, nasıl yapıldı, yıllar içerisindeki kontrolleri nasıl devam etti, son dönemde kontrolleri nasıl yapılıyordu, bunların hepsinin muhakkak araştırılması, soruşturulması gerekiyor. Ama belli ki bu tip şeylerde hep ihmaller ortaya çıkıyor. Yani kaza diyoruz adına ama bu kazanın önünde ardında muhakkak bir ihmal ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Kepez Belediye Başkanımızın hızla tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işaretleri bırakmıştır denildi ki Menderes Türel zamanında yapılmış olan bu teleferikle ilgili Menderes Türel'in adı da bu konuda çok sıklıkla geçti bu tartışma içerisinde aynı zamanda. Yani bu ihmaller gerçekten kabul edilebilir gibi şeyler değil. Netice itibariyle kimin kimlerin ihmali varsa. Bakın çok kısa bir süre önce geldik Amerika'dan ki orada birçok şeyini beğenmeyebiliriz, birçok şeyini sevmeyebiliriz. Ama mesela yani elbet orada da ihmaller oluyor ama o kadar net kurallara bağlı yaşıyorlar ki o kadar çok kurnazlıktan öte bir yaşam içerisindeler ki çok düz düşünerek. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir araç geldi, araca valizleri koyacaktık, böyle büyükçe bir araç. Arka tarafına bir valiz daha koyunca dedi ki ben arkamı göremeyeceğim için bu valizi kabul edemem, sizi alamam aracıma dedi. Yani bir valiz daha koysak ne olur mantığı vardı bizde. Dedi ki ben arkamı göremiyorum aynadan. O nedenle sizi ben yolcu olarak alamam dedi ve almadı. Yani şimdi bu çok basit bir örnek tabii. Yani çok böyle hani öve öve anlatacağımız bir şey değil ama buna benzer şekilde kurallara bağlı kalmaya çalışıyor insanlar. O kurallar neden konuyor? Bunun belli bir sebebi var. İşte bu sebepler maalesef bu tip kazalarda sonra karşımıza çıkıyor ve diyoruz ki bir kaza mı yoksa bir ihmal mi var ardında arkasında? Kimileri diyor ki işte bir kaza canım ne olacak kaza olmaz mı her yerde oluyor deyip bunun arkasına sığınıyor. Kimileri de ihmal olduğunu savunuyor. Ya yani elbet burada bir ihmal var. Yani bunun kontrolleri, bakımları yapılmadıysa. İşte daha önce konuştuk ya mesela tren yolu faciaları, tren faciaları. Ya bunları konuşurken ne düşünüyorduk hep? Diyorduk ki yani bunların ardında arkasında bir takım kusurlar var. Ya bu böyle kaza denilerek gelen kazalar değil. İhmaller var. Bunların ortaya çıkarılması lazım dediğimizde de kaza canım ne olacak? Dünyanın her bir yanında oluyor diye cevap alıyorduk biliyorsunuz bugüne kadar. 29 kişinin can verdiği gece kulübü. Biliyorsunuz burada bir yangın çıktı. Hatırlayacak olursanız bayramdan önce bu konuyu çokça konuşmuştuk. İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına dair itfaiye raporu açıklanmış. Yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlenmiş, raporda ihmaller de sıralanmış. Şimdi yangının kaynak makinesinden çıktığını zaten bir video ile beraber içeriden bir kayıtla beraber zaten anlamıştık. Bir güvenlik kamerasından gelmişti bu kayıt. Aynı zamanda tabii bununla beraber bir kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemeleri olduğu için bunların da hızla tutuştuğu ortaya çıkmış. Aynı zamanda raporda iş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadığı belirtilmiş ki acil durumda çıkışı gösteren aydınlatmaların çalışması gerekiyormuş. Yönlendirme levhaları yok deniyor. Söndürme sistemi ve yangın dolapları çalışmıyor deniyor. Yine raporda itfaiye ekibinin hayatını kaybeden kişileri hareketsiz yatar vaziyette bulduğu da yer almış. 29 kişinin karbon monoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulmuş ki işte maalesef bu bilirkişi raporlarından ortaya çıkıyor. Burada da yine büyük bir ihmal olduğu söyleniyor sevgili dinleyiciler. Yani inanılır gibi değil ama gerçek olarak karşımıza maalesef çıkıyor bu tip kaza haberleri, bu tip olaylar. Geçiyoruz, devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Şimdi yeni bir karar arifesinde diyor ki Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu'da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk diyor. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız diyor. Yani yabancı üniversite öğrencilerine, bu şekilde gelmiş olan yabancı üniversite öğrencilerine astronomik bir zam yapacağız diyor. Yani gelmelerini ve Bolu'da yaşamalarını zorlaştıracağız mesajını veriyor Tanju Özcan. Buna benzer birçok uygulama yaptı da hayata da koydu Tanju Özcan. Zaman zaman bu uygulamalarıyla tepki de çekti. Ama netice itibariyle kendisi biliyorsunuz işte önce CHP'den uzaklaştırıldı, sonra tekrar biliyorsunuz CHP'ye kabul edildi, geri döndü. Yani CHP de kendi içine tekrar kabul etti. Bolu'da seçim yapıldığında Tanju Özcan yine kazandı. Dolayısıyla Bolu'da yaptıklarından dolayı da Bolu halkı şikayetçi değil ve aksine memnun gibi görünüyor bu uygulamalardan. Bakın, IŞİD'in ya da şimdi DAEŞ vesaire falan dedik ya, IŞİD'in Horasan yapılanmasına yönelik 12 sanıklı davada iddianame kabul edildi. Diyeceksiniz ki bu ne davası ne iddianamesi. Türkiye'de İstanbul'la ilgili önemli olaylar var. Önemli iddialar var daha doğrusu. Bakın nedir? Başakşehir'deki bir illegal merkezde sözüm ona dini eğitim veriyorlar. Şimdi bakıyorsunuz bir yerde de dini eğitim olunca kimse müdahale etmiyor ya. Ne var burada? Dini eğitim var. Tamam, dini eğitim varsa çocuklar dinini öğrenmesin mi? Tabii ki burada bu eğitim verilecek deniliyor falan, bir müdahale olmuyor ve araştırılmıyor ya bu kaçak kurslar, sözüm ona kurslar. İşte burada terör örgütüne eleman yetiştirdikleri belirlenmiş. Bu Başakşehir'deki o dini eğitim adı altında açılan kursta. Terör örgütüne eleman yetiştiriyorlar. Türkiye'de, İstanbul'da, Başakşehir'de. Şimdi bu iddianame de yine baktığımızda aralarında bir görüşme var. Terör örgütü hücresinin 9 üyesinin aralarında bir görüşme var. Bu görüşmede ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve İstanbul'da bulunan bazı askeri kışlalara veya polis karakollarına yönelik terör eylemi gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda bilgilendiriyorlar birbirlerini. Yani olayın ardında arkasında çok daha büyük hedefler de var. Ki zaten yani terör örgütü deyince terör örgütünden herhangi bir etik vesaire falan beklemek doğru değil. Bunu senelerdir söylüyoruz. Yani terörün, terör örgütünün etiği olmaz zaten. Ama İstanbul'da teröristlerin burada Başakşehir'de çocuklara böyle bir medrese eğitimi adı altında eğitim veriyor olması, bunun çok uzun süre sonra anlaşılabiliyor olması tuhaf. Neyse ki en azından böyle bir istihbarat herhalde değerlendirildi daha sonradan. Böyle operasyonlar gerçekleştirildi. Toplamda 16-17 yaş aralığındaki 70 çocuğa yatılı eğitim veriyorlarmış. Terörist yetiştiriyorlar bayağı Başakşehir'de. IŞİD. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir Ankara'ya geçelim. Ankara'da gördünüz mü bilmiyorum. Bir bakkal dükkanında namaz kılıyor. Namaz kılarken de tabii ki kıbleye yöneldiği için sırtını aslında girişe dönüyor. Yani kasa kısmına sırtını dönüyor. İçeri giren 4 çocuk var. Daha sonra dükkandan işte içecek vesaire falan filan çalıyorlar 2 tanesi. Onlara dair kamera görüntüleri çıkıyor. Yani artık daha neler yaşayabiliriz diyoruz ya. İşte bir bakkal ya, küçücük bir işletme yani. İçeride namaz kıldığı sırada sırtı dönük diye bu durumdan yararlananlar geliyorlar, oradan içecekleri çalıp gidiyorlar. Ya bunlar çocuk vesaire falan diyeceğiz belki ama yani nasıl bir eğitim alıyorlar? Kimlerle, hangi ailelerle nasıl büyüyorlar? İnsan bir yandan bunu da düşünüyor tabii. Yani nasıl bir ülkedeyiz şu anda? Neler yaşıyoruz? Baksanıza. Sinop'ta, Boyabat'ta ormanlık alanda çıkan bir yangın vardı ki bu yangın söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alanında zarar gördüğü bilgisi geldi. Şimdi daha tabii mevsimi değil, Nisan ayındayız ama yavaş yavaş orman yangını dönemine de giriyoruz. Yani yaz aylarında o sıklıkla verdiğimiz orman yangını haberlerini daha da vereceğiz gibi görünüyor. Her yaz dünyanın dört bir yanından buna benzer orman yangını haberleri gelir. Yeter ki bu yangınlar insan eliyle çıkarılmamış olsun veya insan ihmaliyle çıkmamış olsun. Dileğimiz bu. Ama böyle olmuyor tabii. Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Trace diye bir uygulama var. Threads uygulaması. Meta'dan gelen bir açıklama var ki 29 Nisan'dan itibaren bu Threads uygulamasını geçici olarak kapatacağını duyurdu. Biliyorsunuz Instagram'ın böyle Twitter'a rakip çıkardığı bir uygulama bu uygulama aslında. Neden 29 Nisan pazartesiden itibaren kapatacaklar? Geçici bir şekilde kapatacağız diyorlar. İddia şu ki haklarında yürütülen bir soruşturma var. 4.8 milyon liralık bir idari para cezası var. Aynı zamanda işte çeşitli alınmış olan kararlar ve bununla ilgili geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiş mahkeme tarafından. Bu nedenle de şimdi iddia o ki sadece Threads'i kapatacaklar. Yani diğer meta altında bulunan Facebook, Instagram ya da WhatsApp'ı kapatmayacaklar. Bunlar değil, sadece Threads uygulamasını etkileyecek mahkemenin almış olduğu bu karar, öyle görünüyor. Ha, sonra ne zaman yeniden açılır onu bilmiyoruz ama 29 Nisan'da kapanacakmış. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artmış. Bu tabii ki sevindirici bir haber. Baraj doluluk oranı %81'e kadar yükseldi. Dün gelen veri son bu şekildeydi. Geçen yıl bu tarihlerde %45 seviyelerindeymiş. Tabii bu yıl başlarında yine iyi gitmiyordu durum ama daha sonra yağış alınmasıyla beraber İstanbul'da da baraj doluluk oranları arttı. Ancak bu bir çözüm müdür? Ya ne güzel arttı, oh rahatız bundan sonra diyebileceğimiz bir durum mudur? Hayır. Meteoroloji uzmanları bu konuda zaten uyarılarını yapmaya devam ediyorlar. Bu konuyu bilenler çok net açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bunlar hep geçici olarak sevineceğimiz haberler. Temelde kalıcı çözüm için çalışılması gerekiyor aslında. Yurt genelinde hava sıcaklığı artacak, bir başka haberimiz sevgili dinleyiciler. Bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağı söyleniyor bugün hava sıcaklığının. Bu nedenle Bakan Mehmet Özsaseki'nin bir uyarısı olmuş. Dikkatli olun diyor. Ama şunu da hatırlatalım. Evet, bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacak. Ancak haftanın ortasından itibaren de yavaş yavaş tekrar mevsim normallerine dönecek. Yani biraz daha hava sıcaklıklarında düşüş olacak gibi görünüyor. Programın başında başlıklar arasında vermiştik aslında ama 32. hafta maçları şu anda tamamlandı ki dün itibariyle Galatasaray dün Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve lider şu anda 87 puanla, Fenerbahçe 85 puanla ikinci sırada yer alıyor. Trabzonspor'u 3. Beşiktaş'ı 4. sırada görüyoruz yine. Bu arada Galatasaray'da yenilmezlik serisi 20 maça çıktı. Okan Buruk da, teknik direktör Okan Buruk da Sarı Kırmızıların tarihinde bunu daha önce başaran teknik direktörler arasına, Türk teknik direktörler arasına adını yazdırmış oldu sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe Alagöz Holding'den 6. finalde 2. şampiyonluk geldi. Kadınlar Euroleague finalinde 2. kez, üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz biz de Fenerbahçe Alagöz Holding kadın takımını sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşıyoruz. Bugün tarih 16 Nisan ve 16 Nisan tarihinde doğmuştu Erol Evgin. Erol Evgin'i biz radyo olarak çok severiz. Kafa radyo olarak, kafa grubu olarak çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdür. Çok değerli bir sanatçımızdır. Gerçekten de yaşayan bir efsanedir diyebiliriz Erol Evgin için. Bugün doğum günü, nice mutlu yaşları olsun, nice güzel seneleri olsun. Daha çok Erol Evgin'i duyalım, daha çok görelim istiyoruz tabii ki. Yaptığı çalışmalarla da, yeni çalışmalarla da hep karşımıza çıkmaya devam ediyor Erol Evgin. Mutlu yaşlar dileklerimizle Erol Evgin'den bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Cenk Ere Teknik Masa'da teşekkür ederek biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce, Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.